Altınnokta.körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Saraydan Sürgüne, Kenize Murat, İSİS Yayın Evi, 4. Basım, Çeviren Esin Çelikkan, Seslendiren Sevgin Çankaya. Öykümüz Hristiyanlık alemini yüzyıllardır titretmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Ocak 1918'de başlamaktadır. Batılı devletler sonunda uzun süredir Avrupa'nın hasta adamı denilen bu köklü imparatorluğun gücünü kırabilmişler ve enkazını paylaşma kavgasına girişmişlerdir. 42 yıl içinde Osmanlı tahtına 3 kardeş çıkmıştır. Sultan Murat, onu tahttan indirilip ve gözaltına aldıran ve kendisi de İttihat ve Terakkiciler tarafından tahttan indirilen Sultan Abdülhamit ve onun yerine geçen Sultan Reşat. Sultan Reşat artık meşruti bir hükümdardır. Gerçek iktidar ülkeyi Almanya yanında savaşa sokan Talat, Cemal, Enver üçlüsünün elindedir. Bu kitabın yazılış serüveni sırasında Türkiye'de, Lübnan'da, Hindistan'da ve Fransa'da pek çok dostun yardımını gördüm. Onların anıları ve tavsiyeleri sayesinde resmi tarihten çok kez farklı olan 30 yıllık bir tarihi yeniden yaşatmakla kalmayıp günlük hayatın ufak tefek olaylarını da yeniden canlandırmış oldum. Tedirgin olabilirler diye adlarını yazmadıysam da kendilerine minnettar olduğumu bilmelerini isterim. Bu kitapta bazı kişilerin adları belirli nedenlerden ötürü bilinçli olarak değiştirilmiştir. 1. Bölüm İstanbul. Hamit amca öldü. Hamit amca öldü. Ortaköy Sarayı'nın büyük kristal şamdanlarla aydınlatılmış beyaz mermer koridorlarında küçük bir kız koşuyordu. Annesine haberi ilk veren kendisi olmalıydı. Telaşı yüzünden iki yaşlı hanımı az daha düşürecekti. Soyları, sopları, mevkileri ve dereceleri, tuğlar ve değerli taşlarla süslü hotozlarından da anlaşılan iki yaşlı hanımefendiyi. Birincisinin "Ne şımarık şey!" tepkisini, diğerinin cevabı daha da öfkeliydi. "Ne yaparsınız, sultanın tek kızı, pek şımartıyor. Güzel olmasına güzel kız da ileride kocasının başına çok dert açar. Artık nasıl davranması gerektiğini öğrenmenin tam sırası. 7 yaşına bastı, çocuk değil artık. Üstelik de sultan kızı." Çocuk henüz ortalarda olmayan bir kocanın başına ileride açacağı dertlere aldırış etmeksizin koşmaya devam ediyordu. Sonunda nefes nefese kadınlara ayrılan kısma varabilmişti. Kapıda başlarında kıpkırmızı fesleriyle iki harem ağası duruyordu. O günü pek ziyaretçi gelmediği için oturmuş sohbet ediyorlardı. Küçük sultanın belirmesiyle telaşla ayağa fırlayıp kendisini büyük bir saygıyla selamladılar. Bu aşırı saygı gösterisinde şikayet edilme korkusu da yer alıyordu. Ama küçük kızın kafası başka şeylerle meşguldü. Harem ağalarına bakmadan içeriye girdi. Büyük Venedik işi aynanın önünde bir saniye durdu. Kızıl buklelerinin dağınık olup olmadıklarına, mavi ipek elbisesinin kırışık olup olmadığına baktı. Sonra kendinden emin bir tavırla kumaş kapı perdesini iterek annesinin öğleden sonraları, genellikle hamamdan sonra dinlendiği küçük salona girdi. Rutubetli koridorların aksine bu odada insana hoş gelen bir sıcaklık vardı. İki cariye gümüş mangaldaki ateşi tazeliyordu. Sultan divana uzanmış, baş kalfanın zümrüt taşlarla bezenmiş zarf içindeki fincana cezveden kahve koyuşunu izliyordu. Küçük kız uzun kaftanı içinde kıpırdamadan duran annesine gururla baktı. Sultan 19. yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul'da hüküm süren Avrupa modasına sadece dışarıda uyuyor, evin içinde alaturka giysileri tercih ediyordu. Öyle korseler, kabarık kollar, dar etekler yerine İçinde rahatça nefes alabildiği, sarayların büyük salonlarında bulunan sedirlere dilediğince uzanabileceği geleneksel giysilerle rahat ediyordu. "Yaklaşın Selma Hanım Sultan." Osmanlı sarayında laubaliliğe yer yoktu. Anne ve babalar çocuklarına daha küçük yaşlardan itibaren toplum içindeki yerlerini ve görevlerini bilsinler diye ünvanlarıyla hitap ederlerdi. Cariyeler küçük sultana temenni ederken Selma da annesinin güzel kokan elini öpüp başına koydu ve kendini daha fazla tutamayarak "Anneciğim, Hamit amca öldü," dedi. Yeşil gözlerinde sanki bir şimşek çaktı ve küçük kız bu gözlerde bir zafer sevinci görür gibi oldu. Ama sultanın sesi buz gibiydi. "Herhalde Şevket Meab Sultan Abdülhamit Han demek istediniz. Mekanı cennet olsun. Büyük bir padişahtı. Bu acı haberi kimden duydunuz?" "Acı mı?" Küçük kız şaşkın annesine baktı. Selma'nın dedesi olan öz kardeşini deli diye tahttan indirten bu büyük amcanın ölümü mü acı? 5. Murat'ın hikayesini dadısından çok sık dinlemişti Selma. Bu sevilen, iyi yürekli şehzadenin tahta çıkışını, halkın büyük reformlar beklediği için nasıl sevinçle karşıladığını artık ezbere biliyordu. Yazık ki 5. Murat ancak 3 ay saltanat sürebilmiş, hassas sinirleri saray entrikalarına, tahta çıktıktan sonra süre gelen cinayetlere dayanamamıştı. Dönemin büyük hekimi Avusturyalı Doktor Liederstoff, hünkârın dinlenmekle birkaç haftada iyileşeceğini söylemişti ama kimse bu sözlere aldırış etmemişti. Murat tahttan indirilmiş ve bütün ailesiyle birlikte Çırağan Sarayı'na kapatılmıştı. Sultan Murat 28 yıl boyunca işte bu sarayda esir hayatı sürmüştü. Bu sarayda aslında kardeşinin tekrar tahta çıkarılmasından korkan Abdülhamit'in espiyoncularından başka bir şey olmayan uşaklarla yaşamıştı. Saraya kapatıldığında 36 yaşındaydı. Buradan ancak ölüsü çıkmıştı. Selma talihsiz dedesini her düşünüşünde kendini mürebbiyesi Matmazel Rose'un anlattığı ve ihtilalci Murat'ı öldüren Charlotte Corday ile bir tutardı. Ama işte artık cellat ölmüştü. Sükunet içinde. Eceli ile. "Anneciğim nasıl üzülebilir ki? Ömrünün 25 yılını çırağında geçirdikten sonra özgürlüğüne ancak Sultan Abdülhamit'in zoru ile berbat bir adamla evlenerek kavuşabildiği halde. Neden yalan söylüyordu ki?" Selma annesini böyle suçlamaktan korktu. Onun yalan söyleyecek kadar küçülebileceğini nasıl düşünebilmişti ki? Yalana ancak cezalandırılmaktan korkan köleler başvurabilirdi. Ama ya bir sultan? Şaşkınlığından sıyrılarak annesinin sorusuna nihayet cevap verebildi. "Bahçeden geçiyordum. Ağalar konuşurken duydum." Aynı anda tıknazca bir harem ağası İstanbul'un denilen siyah giysileri ve beyaz eldivenleri içinde eşikte göründü. Yerlere kadar 3 kez temennah ettikten sonra el pençe divan durdu ve kadınsı sesiyle "Muhterem sultanım," diye söze başladı. Sultan sözünü keserek "Biliyorum," dedi. "Selma Sultan senden daha atik davrandı. Kardeşlerim Fehime Sultan ile Fatma Sultan'a, yeğenlerim Nihat Efendi ile Fuat Efendi'ye hemen haber yolla. Akşama kendilerini burada bekliyorum." Ağabeyi Şehzade Selahaddin'in ölümünden sonra 5. Murat'ın en büyük çocuğu Hatice Sultan idi. Zekası ve kişiliği sayesinde ailenin tartışılmaz reisi o idi. 42 yıl önceki o müthiş günde Çırağan Sarayı'nın kapıları bir daha açılmamacasına üzerine kapandığında çelik gibi sert bir kişiliğe bürünmüştü. Kurbağalıdere'deki saraylarının muazzam bahçesinde koşmayı, boğazda kayık sefası yapmayı seven ve içi içine sığmadığı için yıldırım diye at takılan bu eli avuca sığmaz çocuk hapsedildiğinde 6 yaşındaydı. Ağlasa da bağırsa da demir kapıları yumruklasa da kapılar kapalı kalmıştı. Bunun üzerine hastalanmış ve hayatından endişe edilmişti. Acilen çağrılan doktor çırağına girebilmek için 3 gün boyunca Abdülhamit'ten izin çıkması için beklemek zorunda kalmıştı. Doktor çocuğa sülük yapıştırmış ve acı otlar kaynatıp içirmişti. Onun bu ilaçlar mı yoksa iki kalfanın 99'luk tesbihleriyle gece gündüz başucunda ettikleri dualar mı kurtarmıştı? Aradan bir hafta geçtikten sonra küçük mahpus gözlerini açmıştı. İlk gördüğü şey babasının üzerine eğilmiş güzel yüzü ve tatlı sevecen bakışlarıydı. Ama bakışlarındaki bu hüzün niye? O zaman hatırlamıştı. O bir kabus değildi. Yatağının içinde büzülerek tekrar hıçkırmaya başlamıştı. O zaman Sultan Murat yüzünü asarak sormuştu. Hatice Sultan, en ufak zor karşısında ağlamış olsaydık ailemiz 600 yıl böyle bir imparatorluğu yönetebilir miydi? Gururlusunuz, onurlu da olunuz. Sonra sözlerini yumuşatmak istercesine gülümseyerek devam etmişti. Küçük kızım artık gülmeyecek olursa bu saray nasıl şenlenir? Yıldırımım, buradan çıkacağız. Hiç üzülme. O zaman seni büyük bir yolculuğa çıkaracağım. Çocuk, ah baba diye kendinden geçercesine haykırmıştı. Nasıl haykırmasın ki o güne kadar hiçbir sultan Türkiye dışına, hatta İstanbul dışına çıkmış değildi. Paris'e de gidecek miyiz? Sultan Murat gülmüştü. Şimdiden kadınca isteklerin var demek. Peki, söz veriyorum çiçeğim. Buradan çıkar çıkmaz seni götüreceğim. Buna inanmış mıydı? Yaşayabilmesi için ümit etmesi gerekiyordu. Yaşayabilmek. Hatice Sultan'ın gözleri buğulandı. Hatırlıyordu. 28 yıllık esareti süresince Sultan Murat her gün ölümüne biraz daha yaklaşmıştı. Sarayın iç avlusuna, harem kapısının açıldığı avluya büyük bir gürültüyle iki fayton girdiğinde akşamın alacakaranlığı basmıştı. Altın barak kakmalı faytonlardan birinden mor çarşafı vücut hatlarını gizleyen zarif bir gölge indi. Diğerinden basit bir siyah çarşaf giymiş şişmanca bir kadın çıktı. Her ikisini de harem ağaları izliyordu. İki kadın içeriye girmeden önce sarmaş dolaş oldular. Şehzadelere ve sultanlara tahsis edilen çoğu ikametgah gibi bu sarayda yer sarsıntılarına dayansın diye ahşaptan yapılmıştı. Çeşmeler, güller, selvi ağaçları ile bezenmiş büyük bir bahçenin içindeki beyaz oymalı yapı boğaz içine hakimdi. Günün bu saatinin alacası boğaza yansımış gibiydi. Ev oymalı, işlemeli merdivenleri, balkonları, verandaları ve taraçaları ile dantelden yapılmış gibiydi. Merdiven başında başkalfa konukları bekliyordu. Boğazına kadar ilikli ipekten elbisesi, ince bürümcükten başörtüsü, mevkiini belirleyen altın kabzamalı bastonu ile bekliyordu. Sultanların önlerinde eğilmeye kalkıştı ama onlar izin vermedi. Bu emektar kalfalar aileden sayılırlardı. Asla saygısızlık etmezler, hadlerini bilirler, teşrifatın gereklerini titizlikle yerine getirirler. Buna karşılık da hanımlardan gördükleri samimiyeti sadakatlerinin ödülü sayarlardı. İki cariye sultanların çarşaflarını aldı. Başkalfa sevinçle, "Hamdolsun," dedi. "Canlarım gün geçtikçe güzelleşiyorlar." Fil dişi rengi tafta elbisesinin içinde siyah gözleri daha da belirginleşen sevimli Fatmacığını ve 1914 Ağustos'unda Fransa'ya savaş açmak gibi saçma bir düşünce yüzünden artık Paris'ten harikalar getirilemediği için Viyana'nın en iyi terzisi Alder Müller'in ellerinden çıkmış olan uzun, üzeri kelebekli elbisesi içinde ince beli daha da incelmiş duran Fehimeciğini süzdü. İki kardeş gülerek kol kola merdivenlerden çıkarken küçük mavi bir fırtına yüzünden az daha düşüyorlardı. Küçük fırtına birden durmuş ve ellerine sarılmıştı. "Cicim, beni az daha öldürüyordunuz vallahi." Fehime böyle diyerek Selma'yı kollarının arasına aldı. Kalfa ise söyleniyordu. Mavi fırtınanın hemen ardından soluk yüzlü küçük bir oğlan belirdi. O Selma'nın kardeşi Hayri idi. Aslında Hayri ondan 2 yaş büyüktü ama onun sadık bir bendesi gibiydi. Ona hayır diyemez, her arzusuna boyun eğerdi. Hatice Sultan merdivenlerin başında duruyordu. Kardeşlerinden daha uzun boyluydu. Yürüyüşü zarif, çekici ve azametliydi. En dik başlılara bile boyun eğdiren bir havası vardı ve ailenin içinde sultan dendiği vakit her 3 kız kardeş sultan olduğu halde ondan söz edildiği bilinirdi. Fatma ablasına hayran hayran bakmaktan kendisini alamadı. Günün anlayışına göre kardeşinden daha güzel olan Fehime ise bu hayranlığa son vermek istercesine atıldı. "Sevgili ablacığım, neler oluyor? Böyle alelacele niye çağrıldık? Avusturya Macaristan elçisinin davetine gidemeyeceğimi bildirmek zorunda kaldım. Oysa bir hayli eğlenceli olacağı benziyordu." "Olan şu ki, amcamız Abdülhamit vefat etti. Fehime gözlerini kırpıştırdı. Peki ama beni baladan alıkoyan şey bu zalimin ölümü mü? Sağ olun hala, bundan iyi tanımlayamazdınız. Herkes sesin geldiği yöne baktı. 35 yaşlarında cüsseli bir erkek, Şehzade Nihat Efendi içeriye girmişti. Hayatta olmayan Şehzade Selahattin Efendi'nin büyük oğlu. Yanında kardeşi Fuat Efendi vardı. Fuat Efendi sırtından hiç çıkarmadığı askeri üniformasıyla gelmişti. Kendisine Efendi Paşa ya da Şehzade Paşa denmesine çok önem verirdi. Savaşta kazandığı paşalık ünvanını şehzadelere verilen efendi ünvanına tercih ediyordu. Ağır yaralandığı Doğu cephesinden geleli çok olmamıştı. İstanbul'da tatlı bir nekahat dönemi geçiriyor ve hanımlar nezdinde kahramanlığının tadını dirhem dirhem çıkarmaya bakıyordu. İki erkek sultanları selamladıktan sonra onlarla birlikte yeşil odaya geçtiler. Küçük halayıklar kristal avizenin 37 kandilini yakmaya uğraşıyorlardı. Selma ile Hayri içeriye süzülüverdiler. Hatice gülümseyerek herkesin yerine oturmasını bekledi. İşinin kolay olmayacağını biliyordu. Zorluklardan kaçınmazdı zaten. Sizleri buraya çağırmamın sebebi şu. Yarın Sultan Abdülhamid'in cenaze töreni yapılacak. Bu törene katılalım mı, katılmayalım mı? Karar vermemiz gerek. Geleneğe göre şehzadelerin cenazenin ardından yürümeleri, sultanların da kadın efendilere başsağlığı dilemeleri gerekir. Hatice Sultan daha da ciddileşerek devam etti. Kararınızı duygularınıza göre değil, halkta bırakacağınız izlenimi düşünerek vermelisiniz. Sessizliği ilk bozan Fehime oldu. Tam Korneliyelik bir durum. Herhalde ben gidecek değilim. Sevgili amcamız 25 yılımı heba etti. Bundan böyle tek günümü mahvetmesine izin veremem. Fatma çekinerek sordu. Şayet affedilecekse günün bugün değil mi? O zavallı da tahttan indirilerek cezasını çekti. 10 yıl mahpus hayatı sürdü. Artık unutamaz mıyız? Unutmak mı? Nihat Efendi oturduğu yerde kıpkırmızı kesilmişti. Selma bir an için boğulacağını sandı. Gözlerini halasına dikmişti. Ya sadakat? Suçlanan, diri diri gömülen dedem Sultan Murat'a hiç mi sadık değiliz? Cenazeye gitmek zalimi haklı kılmak olur. Biz katılmayalım ve ailemize yapılan haksızlığı bir kez daha gösterelim. Ölülerimizin bizden bekledikleri de bu zaten. Ağabey lütfen ölülerden söz etmeyiniz. Bütün gözler prosunun keyfini çıkartmakta olan Fuat Efendi'ye döndü. Bir küçüğünüz olarak nasihat verir gibi görünüyorsam özür dilerim. Ama cephede geçirdiğim ve Anadolu'nun, İzmir'in, Karadeniz'in basit insanları ile birlikte olduğum bunca yıl boyunca bir şey öğrendim. Kusurlarımız olsa da halkın bize saygısı büyük. Murat'ın yerine Abdülhamit'in alması, onun yerine de kardeşin Reşat'ın geçmesi bu insanlar için olağan işler. Esas olan ailemizin her zaman hünkârın etrafında birlik olması. Özellikle bu karışık savaş günlerinde halkın beklediği bu. Sağlam bir yere dayanmak istiyor. Bu sağlam dayanak 600 yıl boyunca Osmanlı hanedanı olmuş. Öyle olmadı ya da devam etmeli. Yoksa çok pişman olabiliriz. Tam bu sırada içeriye giren bir harem ağası, hünkârın bir habercisinin geldiğini söyledi. İri yarı bir habeşinin girmesiyle herkes ayağa kalktı. Gösterilen saygı elbette ona değildi. Alt tarafı bir köleydi ama haberi gönderene böyle bir saygının gösterilmesi gerekiyordu. Sultan Abdülhamid Han'ın cenaze merasimine davet ediliyorlardı. Hiç kuşkusuz bu bir davet değil, bir buyruk idi. Haberci odadan çıkar çıkmaz Nihat omuzlarını silkerek söylendi. Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Hatice Sultan azarlarcasına sözünü kesti. Nihat, sanırım Fuat haklı, durum ciddi. Aile birliğini mutlaka korumalıyız. Aile birliği mi? Sevgili halacığım, 600 yıldır birbirinin başını kesen bir ailenin birliği mi kaldı? İran Fatihi dedemiz 3. Murat kaç kardeşini öldürttü? 19 muydu? Yanılıyor muyum? Babası daha insaflı çıkıp sadece 5 kardeşini öldürtmüştü. Hatice Sultan sertçe sözünü kesti. Devletin çıkarı bunu gerektiriyordu. Bütün hükümdar ailelerinde buna benzer facialar yaşanmıştır. Tek fark Avrupa'da kardeş sayısının daha az oluşu. Ben bile artık Abdülhamid'e kızmıyorum. İngiliz'in, Fransız'ın, Rus'un ülkeyi paylaşmak istedikleri bir dönemde onu parçalamak isteyenlere karşı imparatorluğu korumasını bildi. Çok fazla dürüst, çok fazla duygulu olan babam bunu başaramazdı. Söyleyin bakalım, vatanımız her şeyin üzerinde değil mi? Fehime Sultan ile Şehzade Fuat birbirlerine göz kırptılar. Sultan her zaman göreve öncelik verirdi. Ama artık böyle değerlere aldıran mı vardı? Fehime, her şeyden önce eğlenceye önem verdiği için çırağındaki esaret yıllarının acısını çıkarmaya bakıyordu. Neşesi ve hopbalığı yüzünden Kelebek Sultan ünvanını almıştı. Özdeşleştiği ve bütün giysilerini süsleyen kelebeklerin ünvanını. Fehime bir sanatkardı. Harikulade piyano çalmasının yanı sıra beste de yapıyordu. Ciddiyet ve sorumluluktan nefret ettiği kadar hiçbir şeyden nefret etmezdi. Yeğeni Şehzade Fuat'a gelince o da keyfine düşkündü. Yaşamayı severdi ama gerçekliklerin biraz daha farkındaydı. Nerede çıkar olduğunu iyi bilenlerden olduğu için kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyenlerdendi. Zor durumlardan sevimliliği sayesinde sıyrılmasını bilirdi. Ama şimdi Hatice Sultan'a takılmadan da edemiyordu. Anlıyorum efendimiz, merasime katılmakla kalmayıp üstelik birkaç damla gözyaşı dökmemiz de uygun olur herhalde. Katılmanız yeterli. Yalnız şunu da unutmayın Fuat ve siz de Nihat. Şayet bir gün tahta çıkacak olursanız dedeniz ve benim de babam Sultan Murat'ı değil, büyük amcanız Sultan Abdülhamit'i örnek alın. Hem kız kalacaksın hem çocuğun olacak. Görülmüş şey mi? Bu sözlerin arkasından Sultan, konuşmasındaki açık saçıklığa hiçbir vakit alışamamış yakınlarının şaşkın yüz ifadelerine kahkahalarla gülerek ayağa kalktı ve görüşme böylece bitmiş oldu. Ertesi sabah Hatice Sultan çarşıya inip kurdele almak isteğiyle uyandı. Aslında bu gibi ıvır zıvırı Rum ve Ermeni satıcılar saraya getirirlerdi. Bir sultanın halkın girip çıktığı bu yerlere gitmesi, hatta her yanı kapalı bile olsa arabasının meraklı gözlerce izlenmesi hoş karşılanmazdı. Ama bugün içi içine sığmıyordu. En sevdiği ağası Zeynel'i çağırttı. Zeynel 40 yaşlarında olmalıydı. Son zamanlarda biraz şişmanlamış, sultan da için için eğlenerek onu göbekli paşalara benzetir olmuştu. 25 yıl önce babası ve kardeşleriyle mahpus hayatı yaşadığı Şırağan Sarayı'na gelen bu ürkek delikanlıyı hatırlıyordu. Sultan Abdülhamit'in baş ağası tarafından gönderilmiş, böylelikle de ondan kurtulmanın bir yolu bulunmuştu. Çünkü delikanlı zekası ve canlılığı ile Enderun'da dikkati çekmişse de sonradan haremin kas katı disiplinine ayak uyduramayan bir asi kesilmişti. Ama çırağına çabuk alışmıştı. Acaba içinde yaşayanlar da mahpus oldukları için mi? Hatice onun hep peşinden geldiğini, en ufak hareketine dikkat kesildiğini, buna karşılık kız kardeşleri Fehime ile Fatma'ya hiç aldırış etmediğini hatırlıyordu. Sadakatinden o derece hoşnuttu ki farkına varmadan ona iyice dayanır olmuştu. Üstelik diğer harem ağaları çeneleri düşük halayıklar gibi dedikoducu iken Zeynel ağırbaşlı ve ketum idi. Şimdi de sultanın gözü ve kulağı kesilmişti. Kahvelerde neler konuşulduğunu, kentte ne gibi haberler dolaştığını öğrenmesi için hep onu gönderirdi. Savaştan bıkmış, günlük sıkıntılar altında ezilmiş İstanbul halkının neler söylediğini, neler özlediğini öğrenmek de hep Zeynel'e düşerdi. Böylece Hatice Sultan haremde kapalı da kalsa ailenin diğer fertlerine oranla olan bitenden haberdar olurdu. Onun için de hep onun görüşlerine başvurulur, tavsiyeleri dinlenirdi. Zeynel'in bu sarsılmaz sadakatini ödüllendirmek için onu bir süre önce baş ağalığa yükseltmişti. Bu ünvan bugüne kadar daha yaşlı ağalara verilirdi. Sultan düşünceli düşünceli kölesini inceleye dursun, Zeynel gözleri yerde emirlerini bekliyordu. Fevkalade bir hizmetkar oluşunun dışında onun hakkında ne biliyordu ki? Sarayın dışında yaşasaydı acaba nasıl bir hayat sürerdi? Mutlu muydu? Hiçbir fikri yoktu. Alt tarafı onu ilgilendirmezdi de. "Aa, bana derhal bir kiralık fayton bulmanı istiyorum." Zeynel hayretini belli etmedi. Eğildi. Sarayın iki açık arabası, üçte faytonu vardı. Hiçbiri de bozuk değildi. Gerçi arabaların saray arabaları olduğu belliydi. Acaba Sultan Hazretleri tam da eşi Hayri Bey seyahatte iken tebdil mi gezmek istiyordu? Zeynel kadınların fantazilerine alışıktı. Daha 14 yaşındayken saray hareminde bunların her türlüsünü görmemiş miydi? Ama kendi sultanı başkaydı. Ondan bir an bile şüphe etmiş olmaktan duyduğu öfke ve pişmanlıkla bir araba çevirip getirmek için saraydan fırladı. Hatice kalfalardan birinin yardımı ile sırtına koyu renk bir çarşaf geçirdi. Tam çıkacağı sırada kapının önünde bekleyen Selma, "Anneciğim," diye yalvardı. "Lütfen beni de götürün." "Nasıl? Ya piyano dersiniz? Çalışmanız gerekmiyor muydu?" "Dönüşte yaparım. Sözüm söz." Çocuğun gözlerinde öyle bir yakarış vardı ki annesi karşı koyamadı. Kendisi kapalı kaldığı yıllar o kadar azap çekmişti ki kızını olabildiğince özgür yetiştirmek istiyordu. Tabii bu işin bir sınırı vardı. Yine de fitne fücurlar bu sınırların aşıldığını söylemekten geri kalmazlardı. Pencereleri incecik kafes örtülü fayton avludan çıktı. Zeynel arabacının yanına oturmuştu. Güzel bir kış günüydü. Güvercinler camilerin ve boğaz kıyılarındaki sarayların üzerlerinden uçuyordu. Sultan gözleri aralık uzun süre sevgilisinden uzak kalmış birinin özlem gidermesi gibi "Canım İstanbul," diye mırıldandı. Yanında oturan Selma hayranlıktan ağzı açık, büyüdüğü zaman İstanbul'u en az haftada bir kere gezeceğine kendi kendine söz veriyordu. Alem ne derse desin bunu yapacaktı. Galata Köprüsü'nden başkentin iki yakası arasında ince bir şerit gibi uzanan Haliç'ten geçtiler. Çarşı Eskişehir tarafında Topkapı Sarayı'nın yakınlarındaydı. Topkapı Sarayı Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırdığından beri kullanılmıyordu. Böylece rutubetli duvarlar ardında ömür geçiren şehzadelerle sultanların veremden göçüp gitmeleri önlenmişti. Sokaklarda alışılmadık bir kalabalık vardı. Birkaç metre sonra fayton durmak zorunda kaldı. Zeynel'in uzun yüzü içeriye sarktı. "Daha ileriye gidemiyoruz efendimiz. Cenaze alayı buradan geçecekmiş." Sultan hafifçe gülümsedi. "Ya öyle mi? Unutmuştum. Öyleyse geçmesini bekleriz." Selma göz ucuyla annesine baktı. Düşündüğü gibi kurdele almak sadece bir bahaneydi. Anneciği giyimine pek önem vermezdi. Demek ki cenaze törenini görmek istemiş ve kadınların katılması adet olmadığından böyle bir hileye başvurmuştu. Sultan bu kadar büyük bir kalabalığı hiç beklemiyordu. Bu savaş günlerinde insanların oyalanacakları o kadar az şey var ki en ufak olayda sokağa fırlıyorlar diye düşündü. Birden sessizlik oldu. Cenaze caddenin başına gelmişti. Önde siyah İstanbulinleri içinde askeri bando, onun ardında 10 askerin taşıdığı tabut ağır ağır ilerliyordu. Cenazenin ardındaki ilk sıralarda şehzadeler yürüyordu. En önde en yaşlılar sıralanmıştı. Her birinin göğsünde murassa nişanlar vardı. Hemen arkalarından sultanların ve hanım sultanların eşleri, damadı şehriyariler geliyordu. Sonra büyük üniformalar içinde paşalar ve sırmalı redingotlarıyla vezirler yürüyordu. Bunların hemen arkasında bu gibi resmi törenlerde bakanlarla aynı düzeyde tutulan Harem-i Hümayun'un ve Enderun'un en büyük ağası olan Kızlar Ağası geliyordu. Cenaze alayının her iki yanında Ayasofya ile eski padişahın defnedileceği türbe arasında merasim kıtası selam duruyordu. 10 yıl önce Abdülhamit'i tahttan indiren ve Sultan Reşat'ı kanatları altında imparatorluğun kaderini elinde tutan İttihat ve Terakki hükümeti kuşku yok ki törenin çok görkemli olmasına özen göstermişti. Ölülere karşı büyüklük göstermenin tehlikesi yoktu nasıl olsa. Büyüklük? Bugün bu saygının gösterildiği kişi hiç büyük olmamıştı ki. Hatice'nin gözleri buğulandı. Birden 14 yıl önceki o soğuk geceyi hatırladı. Abdülhamit'in husumet dolu emriyle kimseye görünmeden gizlice babasının gömüldüğü geceyi. Sadece birkaç hizmetçi vardı. Onu seven halkın son görevini yapmasına bile izin verilmemişti. Hatice ürperdi. Celladın cenazesindeki görkem kinini yeniden uyandırdı. Küçük düşürülmüş bir Abdülhamit'i O da uzun yıllar mahpus kalmış olduğu için kendisine karşı yumuşamış olan duygularıyla belki de affedebilirdi. Ama bu muhteşem tören bu adama hak etmediği, kardeşinden çaldığı bir şeref kazandırıyordu. Hamit ölümünde bile Murat'ı eziyordu. 10 yıllık hapishane hayatından sonra cenaze töreni ile dirilmiş oluyordu. Hatice Sultan ağzında bir acılık duydu. Yoksa bir ölüyü mü kıskanmıştı? Geleneklere aldırmaksızın bu töreni neden izlemek istediğini daha iyi anlıyordu. Bunun basit bir merak olduğuna kendini inandırmak istemişti. Oysa söz konusu olan intikam idi. 28 yıl boyunca babasını her gün yavaş yavaş öldürmüş olan bu adamın öldüğünü görmek, bundan zevk almak için gelmişti. Yüreğinin hala bunca kin dolu olduğunu bilmezdi. Cenaze alayı araba hizasına geldiği vakit Hatice gözleriyle yeğenlerini aradı. Nihat gelmemişti ama Fuat gösterişli üniforması içinde aileyi gerektiği gibi temsil etmekteydi. Demek ki tavsiyesine uymuştu. Ama Sultan her zaman doğru karar verdiği, ne yapılması gerektiğini bildiği halde bu kez haklı olup olmadığını bilemiyordu. İşte tam bu sırada kalabalıktan haykırmalar yükseldi. Sultan gülümsemesini zor tuttu. Demek ki bunun için bu kadar kalabalık vardı. Demek ki ölüye saygı göstermek gerektiğini aldırış etmeksizin zalime hak ettiğini vermek için buradaydılar. Dikkatle sesleri dinledi. Gürültünün arasından ağlama sesleri duydu. Olamazdı. Yanılmış olmalıydı. Oysa Hatice taş kesildi. Yüzü sarardı. Hakaret, kin ve nefret sandığı bu sesler yeis ve ümitsizlik ağlamalarıydı. Ne? Bir süre önce zalimi aşağı alan bu halk bugün kalkmış da ardından mı ağlıyordu? Muhbirlerin, jurnalcilerin, zabıtanın egemenlik sürdüğü o karanlık yıllar ne çabuk unutulmuştu. Jön Türklerin darbesiyle Abdülhamit'in tahttan indirilerek yerine kardeşi Reşat'ın geçirilmesine alkış tutulduğu ne çabuk unutuldu. Hatice tiksinerek başını salladı. Hafızayı beşer gerçekten nisyan ile malülmüş. Bir kadın evinin penceresinden sarkmış haykırıyordu. Babamız, bizi bırakıp nerelere gidiyorsun? Devri saltanatında ekmeğimiz vardı. Şimdi açlıktan ölüyoruz. Başka sesler de yükseliyordu. Bizi yalnız bırakıp nereye gidiyorsun? Yalnız mı? Sultan ürperdi. Bu adamlar ne demek istiyordu? Padişahları yok muydu? İyi kalpli Sultan Reşat hünkârları değil miydi? Artık ona güvenmiyorlar mıydı? Yoksa sarayda herkesin bildiğini onlar da fark etmişler miydi? Padişahın ülkenin gerçek hakimleri olan Enver, Cemal ve Talat'ın ellerinde kukla olduğunu? 4 yıl önce 1914'te bu üçlünün Türkiye'yi Almanya'nın yanında savaşa sokarken hünkâra danışmak gereğini bile duymadıkları biliniyordu. O tarihten beri hata üzerine hata yapmaktaydılar ve ne denli saklanmaya çalışılsa da durmadan yenildiğimiz biliniyordu. Her gün yüzlerce yaralı cepheden geliyor, fırınların önünde kuyruklar oluşuyordu. Dilenciler bütün sokakları işgal etmişti. Hatice Sultan iç çekti. Sultan Abdülhamit ile güçlü ve itibarlı Türkiye'nin son simgesi de yok oluyordu. İşte halk bunun için ağlıyor olmalı. İçini tarifsiz bir hüzün kapladı. Çarşıya gitme isteği de kalmadı. Zeynel'e dönelim dedi. Harem ağası üzüntüyle ona baktı. Sultanın duygularını sezmişti. Şu sıra kendisine avutacak bir söze ihtiyacı olduğunu biliyordu ama konuşmak ona düşmezdi. Eğildi, sonra emri arabacıya tekrar etti. Araba yavaş yavaş Ortaköy Sarayı'nın yolunu tuttu. Boğaz içinde güneş batıyordu. Hatice penceresinin demirleri arasından denizi seyrediyor, oradan da karşı kıyıları, Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'nı. Talihin cilvesi diye düşündü. Onu yıllarca hapiste tutmuş olan adam, bu kez kendisi mahpus olarak tam karşısındaki sarayda son yıllarını geçirmişti. Dedikoducular Hatice Sultan'ın düşük hünkârın tam karşısındaki sarayı mahsus seçtiğini söyleyip duruyorlardı ama bu doğru değildi. Bu saraya çok daha önceleri gelmişti. Zaten intikamını başka türlü almıştı. Kayık hazırdı. Cennet mekan hünkârın ailesine taziyede bulunmak gerekiyordu. Her iki ailenin birbirlerini tanımazlıktan geldiği resmi törenler bir yana, uzun yıllardan beri ilk kez karşılaşacaklardı. Hatice iki kız kardeşi ve kızı ile deniz kenarına indi. Dördü de matem rengi beyazlar içindeydi. Osmanlı sarayında uğursuzluk getiriyor diye siyah giyilmezdi. Harem ağalarının yardımı ile kayığa bindiler. Kanuni dönemindeki gibi patiska, gömlek ve al şalvar giymiş 10 kürekçi saygıyla eğildi. Şehzadeler ve sultanlar 10 kürekçiye kadar kullanabilirlerdi. Vezirler ise sadece 8 kürekçi. Hünkar kayığında en az 14 kürekçi bulunurdu. Boğazda ilerlerken sultanlar hava almak için peçelerini kaldırdılar. Çevrede onları görebilecek kimse yoktu. Kürekçilerin başları öne eğikti. Başka türlü işlerinden olurlardı. Hele daha eskilerde böyle bir suç yüzünden kelleleri uçardı. Selma kıç tarafa oturmuş, her zamanki gibi suya sarkıtılmış mavi atlasa işli sazanlarla gümüş renkli alabalıkların gerçek olduğunu, kayığı izlediklerini hayal ediyordu. Beylerbeyine vardıklarında açık havadan sersemlemiş gibiydiler. Harem ağalarının eşliğinde yeşil, kırmızı şekillerle bezenmiş yüksek tavanlı koridorlardan geçtiler. Duvarlarda sedef şamişi aynalar asılıydı. Beylerbeyi Sarayı geçen yüzyılda Sultan Aziz tarafından yaptırılmıştı. Hünkar Avrupa modasına karşı çıkıp doğunun haşmetini egemen kılmak istemiş gibiydi. Anlatıldığına göre aşık olduğu İmparatoriçe Eugène de Montijo, Süveyş kanalının açılışından önce İstanbul'da bu sarayda kalmıştı. Yine derler ki Sultan Aziz Eugène'nin incecik cibinliğinin küçücük incilerle işlenmesine kadar ilgi ve özen göstermişti. Sultanlar önlerinde teşrifat kalfası olduğu halde duvarları kırmızı kadife kaplı bir odaya girdiler. Burası Valide Sultan'ın kabul odasıydı. Abdülhamit'in annesi ölmüş olduğu için altın yaldızlı koltukta sonuncu eşi Müşfike Kadın Efendi oturuyordu. Efendisinin son nefesine kadar yanından ayrılmamıştı. Bu yas günü onun zafer günüydü. Bunca fedakarlığının karşılığını görüyordu. İşlemeli yastıklar üzerinde oturan her yaştan bir sürü kadın, Kadın Efendi'nin etrafını sarmış, Cennet Mekan Sultan'ın iyiliklerini, meziyetlerini anlatıp ağlaşıyorlardı. Yüksek sesle ağlayanlardan bazıları yeni gelenleri görmek için ağlamalarına ara verdiler. Üç sultanın görünmesiyle odada hayret sesleri duyuldu. Kadın Efendi gülümsedi. Bu ziyaretin siyasi mecburiyetlerle yapıldığını anlayacak kadar zekiydi. Ama yine de bu davranışın büyüklüğünü takdir etti. Yerinden fırladı, en büyük saygının kendisine gösterildiği böyle bir günde bile padişah soyundan gelen sultanlara gösterilmesi gereken hürmeti ihmal edemezdi. Alt tarafı kendisi tüm padişah eşleri gibi onun tarafından seçilmiş bile olsa haremdeki sıradan cariyelerden biriydi. Selma, Kadın Efendi'nin etrafında oturan büyüklerin ellerini öpüp başına koyuyordu. Sağ tarafta oturan çok çirkin bir kadının kendisine hınçla baktığını fark ederek durdu. Ne yapmıştı ki? Şaşırarak annesine döndü. Annesi kendisini öne doğru itip Selma dedi. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Efendimizin kızları, teyzeniz Naime Sultan'ın elini öpsenize. Odadakilerin ayıplamalarını aldırmaksızın küçük kız, kızla çalan buklelerini iki yana sallaya sallaya Naime Sultan'ın yanına gitmeyi reddetti. Hatice Sultan çocuğu sertçe iterek, çocuğu mazur görünüz dedi. Büyük amcasının ölümü onu iyice şaşkına çevirdi. Naime Sultan konuşanı görmeye daha fazla katlanamazcasına başını çevirdi. Hatice bütün haşmetiyle doğrularak odada bulunanlara alaycı bir bakış fırlattı ve kendisini yanına çağıran kadın efendinin soluna oturdu. Zafer onundu. Amca kızının kabalığı bile kuşkusuz bir saygı belirtisiydi. Demek aradan 14 yıl geçmiş de olsa yara hala kapanmamıştı. Efendisinin ölümünü kaçıncı kez anlatan kadın efendiyi dinler gibi yapan Hatice geçmişe daldı. Naime'nin çapkın eşi Kemalettin Paşa doğrusu çok yakışıklıydı. İki kuzin aynı yıl evlenmişlerdi, tam 17 yıl önce. Sultan Abdülhamit tahta çıktığı gün doğan en sevgili kızı Naime'ye pırıl pırıl bir subay seçtiği halde Hatice'yi çirkin olduğu kadar da dar kafalı bir küçük memurla evlenmeye zorlamıştı. Evlilik Hatice'nin çocukluğundan beri kapalı kaldığı hapishanesi, Çırağan Sarayı'ndan kurtulmasının tek yoluydu. 31 yaşında hayatından bıktığı bir sırada özgürlüğüne kavuşmak için her şeye razıydı ama böylesine alçaltıcı bir seçimi de beklemiyordu. Haftalarca yatak odasının kapısını kocasına açmamış, o da gidip hünkâra şikayette bulunmuştu. Hatice sonunda bu savaştan bıktığı için boyun eğmişti. İlk geceyi düşündükçe ürperirdi. Duyduğu tiksintiyi içinden hala atabilmiş değildi. Hünkârın her evlenen sultanı olduğu gibi ona da hediye ettiği saray Naime Sultan'ınkiyle komşuydu. Hatice genç kadını sık sık görmeye gider, nasihatlerde bulunur. Zeynel'le ufak tefek hediyeler gönderirdi. Birbirleriyle çok çabuk arkadaş olmuşlardı. Naime uçarı kocasına delice aşıktı. Hatice için onu ayartmaktan daha iyi bir intikam olabilir miydi? Kendisine, taptığı babasına işkence eden adamı yaralamanın en iyi yolu kızını mutsuz kılmak değil miydi? Hatice bir hakkın yerini bulması için bir görev üstlenircesine soğukkanlılıkla önceden hesaplayarak Kemalettin'i baştan çıkarma işine girişmişti. Bu hiç de zor olmamıştı. İhtiyatsız Naime hiç adeti olmadığı halde kocası ile en iyi arkadaşını tanıştırmıştı. Hatice güzeldi. Paşa onu görür görmez aşık olmuş, içindeki ateşi kaleme aldığı ateşli mektuplarla dile getirmişti. Hatice bu mektupları özenle saklamıştı. Bu ara Kemalettin'in umursamazlığına gittikçe kahrolan Naime, yemeden içmeden kesilmiş, kızının hastalığını merak eden hünkâr yeise düşmüştü. Zavallı kız sadece Hatice'ye içine dökerdi. Sonunda oyunun yeterince sürdüğüne, işin olgunlaştığına karar veren Hatice, Kemalettin'in giderek ısrarcı olması, kocası Vasıf'ın da sitemlerini arttırması üzerine Kemalettin'in mektuplarını Zeynel'e verdi. Zeynel bunları tesadüfen eline geçmiş gibi hünkâra götürecekti. Böylece hem intikamını almış hem de özgürlüğüne kavuşmuş olacaktı. Öyle ya, böyle bir rezalet ister istemez boşanmakla sonuçlanırdı. Aradan 14 yıl geçtikten sonra bile Hatice nasıl bu kadar saf olduğuna şaşmaktaydı. Abdülhamit'in oyuna getirileceğine nasıl inanabilmişti? Hünkârın kendisini saraya çağırtması sanki dün olmuş gibi. Elinde paşanın mektupları, küçük siyah gözlerinde öfke. Ama kendisini asıl etkileyen şey bu gözlerdeki alay. Bütün saray ne karar çıkacağını merakla bekler olmuştu. Kemalettin Paşa Bursa'ya sürülmüştü. Ya kendisi? Ona ne olacaktı? Cezasını çekecek miydi? Böyle bir şey Abdülhamit'i tanımamaktı. Hatice'ye hiçbir sitemde bulunmamış, gülüp geçmiş ve kocasına geri göndermişti. Sultan kocasından ancak 1908'de kurtulabilmişti. Sultan Hamit'i tahttan indirip iyi kalpli Sultan Reşat'ı tahta çıkaran darbe sayesinde. Yeğenini hiç kırmayan yeni padişah boşanmasına da izin vermişti. Artık herkes böylesi bir aşk hikayesinin nasıl sonuçlanacağını bekler olmuştu. Sultan ile Kemalettin Paşa herhalde evleneceklerdi. Nitekim paşa serbest kalır kalmaz sultanı olan sevgisi daha da artmış olarak doğru ona koşmuş ama soğuk karşılanmıştı. Hatice açık açık onu asla sevmediğini söylemişti. Bir yıl sonra Göksu'da bir kayık sefası sırasında yakışıklı bir hariciyeciye rastlamış, görür görmez aşık olmuş ve evlenmeye karar vermişti. Bu yakışıklı adam Hayri Rauf Bey'den başkası değildi. Selma ile küçük Hayri'nin babası. Beylerbeyi sarayını kaplayan akşam karanlığı, boğazdan yayılan soğuk rutubet, Valide Sultan'ın odasında uzayan gölgeler, fısıltıya dönüşen konuşmalar. Ayakların uçlarında süzülen cariyeler, odanın dört köşesinde dikili, yeşil kristalden, yapraklı büyük ağaçları andıran şamdanların mumlarını yakmaya koyulmuşlardı. Sultan, ağır ağır daldığı hayallerden sıyrıldı. Dönme vakti gelmişti. Kardeşlerine gözleriyle işaret etti. Kadın efendi de onlarla birlikte ayağa kalktı. Oda kapısında geçirmekte ısrarlı. Naime Sultan ise hiç oralı değil. Selma teyzesinin elini öpmediği için azarlanacağı yerde annesinin niçin kendisini kucakladığını hiçbir vakit anlayamayacaktı.